Item 10. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 105. 8. Bölüm. Hanım. Fayflı Samia tamı tamına 1.50 boyundaydı. Ve vücudunun her bir santimi öfkeden tir tir titriyordu. Her santiminin başına 28 gram düşüyordu. Ve o anda 41 kiloluk vücudunun her gramından saf öfke fışkırmaktaydı. Odayı bir ucundan ötekine hızlı adımlarla arşınladı. Siyah saçları tepesinde kabarık bir şekilde toplanmıştı ve sivri topukları ona sahte bir uzunluk katıyordu. Ortasında belirgin bir çukur bulunan ince çenesi öfkeden titriyordu. "Ah hayır," dedi. "Bunu bana yapmaz, yapamaz kaptan." Sesi sert ve otorite doluydu. Kaptan Ray City apar topar içeri girip kadının önünde eğildi. "Hanımım." Kaptan Racy de herhangi bir Florinalı için bir toprak efendisiydi elbette. Bu kadar basit. Hatta Florinalılara göre tüm Sarklılar birer toprak efendisiydi. Ama Sarklılar için toprak efendileri ayrı şeydi. Gerçek efendiler apayrı şey. Kaptan sadece basit bir toprak efendisiydi. Fayflı Samia ise gerçek bir toprak efendisi ya da daha doğrusu bir toprak hanımı ki zaten ikisi de aynı anlama geliyordu. "Hanımım," dedi kaptan yeniden. "Bana emir verilmesine göz yumamam. Ben reşit bir kadınım. Kendi kendimin efendisiyim. Burada kalmayı seçiyorum." "Lütfen anlamaya çalışın hanımım," dedi kaptan dikkatle. "Bunu ben emretmedim. Fikrim bile sorulmadı. Sadece açık ve net bir şekilde ne yapmam gerektiği söylendi." Gönülsüzce emirlerinin yazılı olduğu kağıdı aradı el yordamıyla. Daha önce iki kez kadına bunu kanıtlamaya çalışmış ama Samia sanki kağıdı görmediği takdirde adamın görevini açıkça inkar edebilecekmiş gibi ona bakmayı reddetmişti. "Emirleriniz umurumda değil," dedi kadın bir kez daha tıpkı geçen seferki gibi. Ardından topuk takırtıları eşliğinde arkasını dönüp adamdan hızla uzaklaştı. Kaptan onu takip etti. "Beni mazur görün ama emirlerimin arasında kendi rızanızla gelmeyi kabul etmediğiniz takdirde sizi gemiye taşımamı söyleyen direktifler de var," dedi usulca. Samia olduğu yerde hızla döndü. "Böyle bir şeye cüret edemezsiniz."
"Emirleri kimin verdiği göz önüne alındığında," dedi kaptan, "her şeye cüret edebilirim."
Bunun üzerine genç kadın onu tatlı sözlerle kandırmaya çalıştı. "Haydi ama kaptan, ortada gerçek bir tehlike yok. Tüm bunlar kocaman bir saçmalık, hatta delilik. Kent oldukça barışçıl bir yer. Alt tarafı dün öğleden sonra kütüphanede bir devriyeyi bayılttılar, hepsi bu."
"Bu sabah bir devriye öldürüldü. Saldırganlar yine Florinalıydı."
Bunu duymak Samia'yı sarsa da esmer yüzü iyice kararıp siyah gözleri parladı. "İyi de bunun benimle ne ilgisi var? Ben bir devriye değilim."
"Hanımım, geminiz şu anda hazırlanıyor. Kısa süre içinde yola çıkacak. Siz de o gemide olmak zorundasınız."
"Peki ya işim, araştırmalarım? Bunun neye mal olacağının farkında mısınız siz?" "Hayır, tabii ki değilsiniz."
Kaptan hiçbir şey söylemedi. Samia yeniden ona sırtını dönmüştü. Beyazımsı gümüş iplikleri olan bakır kirtten yapılma parlak elbisesi, kadının kollarının üst kısmına ve omuzlarına sıra dışı sıcak bir pürüzsüzlük katıyordu. Kaptan Racy'de ona sıradan bir Sarklı'nın böylesine önemli bir hanıma borçlu olduğu bariz saygı ve mütevazı tarafsızlıkla alakası olmayan bir gözle baktı. Onun gibi son derece çekici, adeta bir içim su olan bir kadının neden üniversite öğretim görevlilerinin akademik meşgalelerini taklit ettiğini merak etti. Samia, bilime olan samimi tutkusu yüzünden soylu Sark kadınlarının kendilerini kibar topluluklara adaması ve sonunda geleceğin toprak efendilerine ama en fazla iki tanesine kuvözlük yapması gerektiğini düşünmeye alışkın kimselere alay konusu olduğunu gayet iyi biliyordu. Ama umurunda değildi. Kadınlar bazen yanına gelir, "Sahiden de bir kitap mı yazıyorsun Samia?" diye sorar, çalışmasını görmek ister ve kıkırdarlardı. Erkekler daha da kötüydü. Ona kibarca tepeden bakar, atacakları tek bir bakışın ya da beline dolayacakları bir kolun onu bu saçmalıklardan kurtarıp gerçekten de önemli olan meselelere odaklanmasını sağlayacağını düşünürlerdi açık açık. Hatırlayabildiği kadarıyla bu durum neredeyse her zaman böyle ola gelmişti. Çünkü diğer insanlar Kirt'e çok fazla aldırış etmezken, Samiha ise kendini bildi bileli o bitkiye aşıktı. Kirt, kumaşların kralı, imparatoru, tanrısı, hiçbir metafor onun önemini vurgulamaya yetmiyordu. Kirt kimyasal açıdan yalnızca selülozun bir başka çeşidiydi. Kimyagerler buna yemin ediyorlardı. Ancak bütün o araç gereçlerine ve teorilerine rağmen selülozun neden tüm galakside sadece ve sadece Florina'da Kirt'e dönüştüğünü bir türlü açıklayamıyorlardı. Bu fiziksel bir durum diyorlardı. Lakin bu fiziksel durumun sıradan selüloza göre tam olarak hangi açıdan farklılık gösterdiğini sorduğunuzda suspus oluyorlardı. Samiha insanların Kirt konusunda ne kadar bilgisiz olduğunu ilk olarak bakıcısından öğrenmişti. ''Neden öyle parlıyor?'' dedi. ''Çünkü o Kirt miyacık.'' ''Niçin diğer şeyler de böyle parlamıyor?'' ''Diğer şeyler Kirt değil de ondan miyacık.'' İşte hepsi bu kadardı. Konuyla ilgili tek çalışma sadece 3 yıl önce yayımlanan 2 ciltlik bir araştırma kitabıydı. Samiha onu dikkatle okumuş ve hepsinin dadısının açıklamasına indirgenebileceğini fark etmişti. Kirt, Kirt olduğu için Kirt'ti. Kirt olmayan şeylerse Kirt olmadıkları için Kirt değildi. Kirt yalın ağrıyla parlamıyordu elbette, fakat münasip bir şekilde eğrildiğinde güneşin altında farklı renklere ya da aynı anda tüm renklere bürünen metalik bir ışık saçıyor. Farklı bir yöntemle işlediğinizde elmas gibi ışıldayan bir iplik elde ediyordunuz. Çok az bir çaba harcayarak 600 santigrat dereceye kadar dayanan ve neredeyse hiçbir kimyasaldan etkilenmeyen bir kumaş oluşturabilirdiniz. Lifleri en narin sentetikten bile daha ince olacak şekilde eğrilebiliyor ama buna rağmen bilinen hiçbir çelik alaşımının aşık atamadığı bir gerilme kuvvetine sahip oluyordu. İnsanoğlunun bildiği bütün maddelerden daha kullanışlı, daha çok yönlüydü. Eğer bu kadar pahalı olmasaydı endüstriyel alanda devamlı olarak kullanılan cam, metal ve plastik gibi malzemelerin yerini alabilirdi. Zaten hali hazırda optik ekipmanların artı göstergeleri ve hiperatomik motorlarda kullanılan hidrokonların dökme kalıpları Kirt'ten yapılıyordu. Metallerin çok kırılgan ya da çok ağır veya ikisi birden kaldığı durumlarda da hafif, uzun ömürlü Kirt dokumaları kullanılıyordu. Ama daha önce de belirtildiği gibi bunlar çok küçük ölçekli uygulamalardı. Çünkü Kirt'in yüksek miktarlarda kullanımı yasaktı. Aslına bakılırsa Florina'nın Kirt hasadı galaksi tarihindeki en gösterişli kumaşın üretimine gidiyordu. Milyonlarca gezegenin aristokratlarını Florina giydiriyordu ve tüm bu Kirt tek bir gezegeninin Florina'nın hasadından elde edildiğinden herkese yetmiyordu. Bir gezegendeki 20 kadının Kirt elbiseleri olabilir, 2000 kadarının da sadece bayramlarda, seyranlarda giydikleri Kirt ceketleri veya bir çift eldivenleri olabilirdi. Geriye kalan 20 milyon kadınsa onlara uzaktan bakıp iç çekerdi. Galaksideki milyonlarca gezegen züppe insanları tanımlamak için aynı argo tabiri kullanırdı. Her yerde kolayca ve anında anlaşılan tek deyimdi bu. Gören de burnunu Kirt'e siliyor zanneder. Samiha biraz daha büyüdüğünde bu konuyu danışmak için babasına gitmişti. Kirt nedir baba? Senin ekmek teknendir Mia.
Benim mi?
Sadece senin değil Mia, tüm Sark'ın ekmek teknesidir. Tabii ki bunun sebebini sonraki yıllarda kolayca öğrenmişti. Galaksideki başka hiçbir gezegen kendi topraklarında Kirt yetiştirmeyi başaramamıştı. Sark ilk başlarda ister yerli olsun ister yabancı, gezegenin dışına Kirt fidesi kaçırmaya çalışan herkesi idam cezasına çarptırıyordu. Yine de bu ceza kaçakçılara tam manasıyla engel olamamıştı. Lakin aradan yüzyıllar geçtikçe sarklılar işin iç yüzünü kavramış ve bu kanun yürürlükten kaldırılmıştı. Artık isteyen herkes kirt tohumu satın almakta serbestti. Eşit ağırlıkta işlenmiş kirt kumaşı fiyatına elbette. İstedikleri kadar satın alabilirlerdi. Çünkü Florina dışındaki başka bir gezegende yetiştirildiğinde kirtin sıradan selülozdan farkı kalmadığı ortaya çıkmıştı. Beyaz, sönük, zayıf ve kullanışsız, saf pamuk kadar bile değeri yoktu. Buna Florina'nın toprağındaki bir şey mi sebep oluyordu? Yoksa gezegenin güneşindeki radyasyonun karakteristiğiyle mi alakalıydı? Belki de Florina'daki yaşamı başlatan bakterilerle ilgili bir durumdu bu. Hepsi test edilmişti. Florina toprağından numuneler alınmış, gezegenin güneşinin bilinen spektrumunu taklit eden yapay ark lambaları kullanılmış, farklı toprak türleri Florina bakterileriyle aşılanmıştı. Ama kirt her seferinde beyaz, sönük, zayıf ve kullanışsız olarak büyümüştü. Kirt hakkında söylenebilecek ancak daha önce hiç dile getirilmemiş olan çok şey vardı. Teknik raporlarda, araştırma belgelerinde veya gezi kitaplarında yer almayan şeyler. Samia son 5 yıldır kirtin hikayesi hakkında gerçek bir kitap yazmanın hayalini kuruyor, yetiştiği toprakları ve onu yetiştiren insanları anlatmak istiyordu. Etrafı alaycı kahkahalarla çevrili bir hayaldi bu ama genç kadın yine de o hayale tutunmayı sürdürmüştü. Florina'ya gitmek için ısrar etmişti. Bir mevsim boyunca tarlalarda, birkaç aylığına da fabrikalarda kalacaktı. Sonra da ne yapacağının ne önemi vardı ki, geri dönmesi emredilmişti. Her hareketine etki eden ani bir dürtüyle kararını verdi. Mücadelesine sarkta devam edebilirdi. Bir hafta içinde Florina'ya geri döneceğine dair kendi kendine söz verdi kararlılıkla. Kaptana dönüp ''Ne zaman kalkıyoruz bayım?'' diye sordu soğukça. Florina iyice küçülüp uzaydaki bir küre haline alana dek Sami'ye gözlem penceresinin önünden ayrılmadı. Her daim ilkbaharı andıran yeşil bir gezegendi burası ve iklimi Sark'a göre çok daha hoştu. Yerel halkı incelemeyi dört gözle beklemişti oysa, Sark'taki Florinalılardan hoşlanmıyordu. O geçerken yasalara uygun bir şekilde başlarını çeviren ve ona bakmaya cesaret edemeyen sıkıcı insanlardı onlar. Öte yandan genel raporlara göre kendi gezegenlerinde mutlu ve kaygısızlardı. Aynı zamanda sorumsuzlardı elbette. Çocuktan farkları yoktu fakat cazip bir yanları da vardı. Kaptan Ray City kadının düşüncelerini böldü. ''Hanımım, kameranıza çekilmek ister misiniz?'' Başını çevirip adama bakan Samia'nın iki kaşının arasında minicik bir kırışıklık belirdi. ''Yeni emirleriniz neler kaptan?'' ''Şimdi de bir mahkum muyum?'' ''Tabii ki hayır, bu sadece bir önlem. Uzay istasyonu kalkıştan önce alışılmadık derecede boştu. Görünüşe göre Florinalılar başka birini daha öldürmüş ve kalkış pistindeki devriyeler katili aramak için diğerlerine katılmış.'' ''Peki bunun benimle ne alakası var?'' ''Bu koşullar altında gemimize izinsiz kimseler binmiş olabilir. Bizzat bir muhafız yerleştirmem gerekirdi. Kabahatimi küçük göstermek istemiyorum tabii.''
''Niçin böyle bir şey yapsınlar ki?''
''Bilemiyorum ama bizi memnun etmek için olmadığı kesin.''
''Palavra atıyorsunuz kaptan.''
''Korkarım yanılıyorsunuz hanımım. Florina güneşinin yakınındayken enerji ölçerlerimiz bir işe yaramıyordu. Ama artık durum bundan ibaret değil ve acil durum deposunda kesinlikle bir ısı ışınımı fazlası var.''
''Ciddi misiniz?''
Kaptanın zayıf ifadesiz yüzü bir anlığına ona soğuk soğuk baktı.
''Işınım içeride en az iki kişi olduğunu gösteriyor.''
''Birisi ısınma ünitesini açık unutmuş olamaz mı?''
''Güç kaynağımızda herhangi bir azalma yok hanımım.
Odayı araştırmaya hazırız. Sizden tek istediğim biz harekete geçmeden önce kameranıza çekilmeniz.''
Samia başıyla sessizce onayladı ve odayı terk etti. 2 dakika sonra kaptanın sakin sesi acelesiz bir şekilde ileti tüpünde yankılandı.
''Acil durum depolarını basın.'' gergin sinirlerini azıcık gevşettiği takdirde, ki bunu kolayca ve minnettarlıkla yapabilirdi, Marilyn Terrence'in bir histeri krizi geçirmesi işten bile değildi. Fırına geri dönmekte çok geç kalmıştı. Oraya vardığında fırıncı Rick ve Valona binayı çoktan terk etmişlerdi ve onlara sokakta rastlaması büyük şanstı. Sonraki hareketi yapmaya mecbur kalmıştı. Özgür iradesiyle hareket ettiği kesinlikle söylenemezdi. Ardından fırıncı feci şekilde can vererek önüne serilmişti. Sonrasında insanlar çılgın gibi sağa sola kaçışmaya başladığında Rick ile Valona kalabalığın arasına karışmış ve gerçek devriyelerin akbabaya benzer hava araçları tepelerinde uçmaya başlamıştı. Ne yapabilirdi ki? İlk önce Rick'in peşinden koşmaya yönelik bir dürtü hissetmiş, ardından bunu çabucak bastırmıştı. İşe yaramazdı. Onları o kalabalıkta bulması imkansızdı. Ayrıca çok büyük bir ihtimalle devriyelerin dikkatini çekerdi. Böylece hızlı adımlarla diğer yöne, fırına doğru ilerlemişti. Tek şansı devriye teşkilatında yatıyordu. Florinalılar nesillerdir sakin bir hayat sürüyordu. En azından son 200 yıldır bir isyan başlatmaktan söz eden kimse olmamıştı. Kentli müessesesi bu düşünceyle birlikte vahşice sırıttı, harikalar yaratmıştı ve devriyeler o zamandan beri sadece üstün körü bir polis vazifesi görmeye başlamıştı. Daha çetin durumlar karşısında gelişen takım halinde uyumlu çalışma yetisinden yoksundular. Bu durum Terrence'in şafak vakti elini kolunu sallaya sallaya bir devriye istasyonuna girmesine imkan tanımıştı. Eşkalini çoktan onlara gönderdiklerine hiç şüphesi yoktu. Ancak buna çok dikkat etmedikleri ortadaydı. Görev başındaki devriye kısmen kayıtsız, kısmen de canı sıkılmış gibi görünüyordu. Terrence'e ziyaret sebebini sormuştu ama adamın ziyaretine kentin dış mahallelerindeki çarpık çurpuk bir mezbelenin kenarından kopardığı kalın bir plastik doğrama da dahildi. Terrence devriyenin başına sertçe vurmuş, sonra da adamın kıyafetlerini ve silahlarını almıştı. O ana dek işlediği suçların listesi öylesine kabarıktı ki devriyeyi bayıltmak yerine yanlışlıkla öldürdüğünü keşfetmek onu hiç rahatsız etmemişti. Yine de hala ortalıkta özgürce dolaşabiliyordu ve devriyelerin paslı adalet sistemi şimdiye dek arkasından beyhude yere gıcırdamak dışında pek bir şey yapamamıştı. Nihayet fırına vardı. Fırıncının eşikte duran yaşlı yardımcısı belanın yaklaştığını fark etmemiş gibi davranmak için boş yere çabaladı. Devriye kıyafetinin korku uyandıran siyah ve gümüş renklerini görünce hafifçe inledi ve dükkanın içine kaçtı. Kentli hızla peşine takıldı. Tıknaz ellerinden biriyle adamı gevşek, unlu yakasından yakaladı ve kendisine doğru çevirdi. Fırıncı nereye gidiyordu? Yaşlı adamın dudakları aralandıysa da çıtı bile çıkmadı. 2 dakika evvel bir adam öldürdüm. Bir kişiyi daha öldürmek umurumda bile olmaz.
Lütfen, lütfen, bilmiyorum efendim.
Bilmediğin için öleceksin.
Ama bana söylemedi, bir tür rezervasyon yaptırmıştı.
O kadarına kulak misafiri oldun demek, başka ne duydun?
Bir ara Votex'ten söz etti. Sanırım rezervasyonlar bir uzay gemisi içindi.
Terrence onu bir köşeye ittirdi. Beklemesi gerekiyordu. Dışarıdaki heyecanın büyük oranda dinmesine zaman tanımalıydı. Gerçek devriyelerin fırına gelme tehlikesini göze almalıydı. Ama uzun süre değil, uzun süre değil. Eski yoldaşlarının ne yapacağını tahmin edebiliyordu. Rick'in hareketlerini önceden kestirmek güçtü elbette ama Valona akıllı bir kızdı. Kaçtıkları yön göz önüne alındığında onu sahiden de bir devriye zannettikleri kesindi ve Valona tek kurtuluş yollarının fırıncının ayarladığı kaçış planında yattığına karar vermiş olmalıydı. Fırıncı onların adına yer ayırtmıştı. Bir uzay gemisi onları bekliyor olacaktı. Demek ki oraya gidiyorlardı. Terrence oraya ikiliden önce ulaşmak zorundaydı. Her şeyi göze aldı. Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Eğer Rick'i kaybederse sarkın tiranlığına karşı kullanılabilecek potansiyel bir silahı da yitirmiş olacaktı. Hayatını kaybetme olasılığı bunun yanında çok ehemmiyetsiz kalıyordu.
Bu yüzden fırından çıktığı sırada güpegündüz ortalıkta dolaşacak olmasına, devriyelerin büyük ihtimalle aradıkları kişinin üniformalı bir adam olduğunu çoktan öğrenmesine ve görüş alanında iki hava aracı bulunmasına rağmen hiç korkmadı. Terence geminin hangi uzay istasyonundan kalkacağını biliyordu. Bu gezegende böyle bir işe uygun olan sadece tek bir yer vardı. Yukarı kentte özel uzay yatlarının kullanımı için onlarca küçük liman bulunuyordu. Gezegenin yüzeyinde de yalnızca sarka devasa kirt kumaşı topları, makine ve basit tüketim malları taşıyan hantal yük gemilerine tavsis edilmiş yüzlerce pist mevcuttu. Ama sıradan yolcuların, fakir sarklıların, Florinalı devlet memurlarının ve gezegeni ziyaret etme izni almayı başaran az sayıdaki yabancının kullanabileceği tek bir uzay istasyonu vardı. Giriş kapısında bekleyen Florinalı yaklaşan Terence'a büyük bir ilgiyle baktı. Etrafındaki vakum katlanılmaz derecede büyümüştü. ''Merhaba efendim'' dedi görevli, sesinde sinsi bir heyecan tanısı vardı. ''Ne de olsa devriyeler öldürülmüştü.'' ''Kentte hatırı sayılı bir heyecan yaşanıyor ha?'' Terence yemi yutmadı. Şapkasının kavisli siperliğini iyice aşağı çekmiş, tüniğinin üst kısmını sıkıca iliklemişti. ''Kısa süre önce istasyona, Votex'e gitmek isteyen iki kişi girdi mi? Bir adamla bir kadın?'' diye sordu hırçın bir sesle. Kapı görevlisi şaşırdı, bir anlığına yutkundu. Sonra da hatırı sayılır derecede yumuşatılmış bir ses tonuyla ''Evet memur bey, yarım saat önce, belki de daha az'' dedi. Aniden kızardı. ''Yoksa onların şu olaylarla bir alakası?'' ''Kurallara uygun bir biçimde isimlerine yer ayırtılmıştı memur bey. Resmi yetki belgeleri olmayan hiçbir yabancıyı içeri almam.'' Terence bunu duymazdan geldi. ''Resmi yetki belgeleri.'' Fırıncı tüm bunları tek bir gecede ayarlamayı başarmıştı. Galaksi aşkına diye düşündü. Trantor'un casusluk organizasyonu Sark yönetiminin ne kadar derinlerine iniyor acaba? Sana hangi isimleri verdiler?
Gerd ve Hansa Barn.
Gemileri kalktı mı? Çabuk ol be adam.
Hayır efendim.
Kaçıncı rıhtım?
17.
Terence güçlükle de olsa koşmamayı başardı fakat adımları gereğinden oldukça hızlıydı. Eğer görünürde gerçek bir devri olsaydı bu aceleci haysiyetten uzak yarı koşusu özgür bir adam olarak yaptığı son yolculuk olabilirdi. Uzay gemisinin ana basınç odasının kapısında subay üniformalı bir astronot duruyordu. Terence kısa bir anlığına soluklandı. ''Gerrit ve Hans Barn gemiye bindi mi?'' diye sordu.
''Hayır, binmediler.'' dedi subay kayıtsızca.
O bir sarklıydı ve bir devriyenin onun gözünde üniformalı başka bir adamdan farkı yoktu. ''Onlara bir mesajın mı var?''
''Gemiye binmediler mi dedin?'' diye sordu sabır taşı çatlamak üzere olan Terence.
''Aynen öyle dedim. Onları bekleyecek değiliz. Tam saatinde kalkacağız. İster gelsinler ister gelmesinler.'' Terence dönüp oradan uzaklaştı. Bir kez daha kapı görevlisinin kulübesindeydi. ''Çıktılar mı?''
''Çıkmak mı? Kim efendim?''
''Barnlar, Votex yolcuları gemiye binmemişler, dışarı mı çıktılar?''
''Hayır efendim, bildiğim kadarıyla çıkmadılar.''
''Peki ya diğer kapılar?''
''Onlar sadece giriş efendim, tek çıkış buradan.''
''Hemen onları kontrol et, seni sefil budala.'' Kapı görevlisi panikle ileti tüpünü kaldırdı. Daha önce hiçbir devriye onunla bu kadar öfkeli bir şekilde konuşmamıştı ve olabileceklerden korkuyordu. İki dakika sonra cihazı yerine koydu.
''Çıkan kimse olmamış efendim.''
Terence ona dik dik baktı. Siyah şapkasının altındaki sarımsı kızıl saçları kafasına yapışmıştı ve her iki yanağında parıldayan ter izleri görülüyordu. ''Barnlar içeri girdikten sonra kalkış yapan herhangi bir gemi oldu mu?'' diye sordu Terence. Kapı görevlisi uçuş programını kontrol etti.
''Sadece bir tane'' dedi. ''Gayret adlı yolcu gemisi.''
Öfkeli devriyenin hoşgörüsünü kazanma hevesiyle akıcı bir şekilde gönüllü olarak bilgi paylaşmaya devam etti.
''Gayret, Fife'lı Sami Hanım'ı Sark'a geri götürmek için özel bir yolculuk yapıyor.''
Gizli bir raporun içeriğini öğrenmek için hangi ince yollara başvurduğunu açıklamadı tabii ama önemli değildi, Terence biliyordu. Yavaş yavaş geri çekildi, imkansızı ortadan kaldırdığınızda geriye kalan şey ne kadar olanaksız olursa olsun gerçekti. Rick ile Valona uzay istasyonuna giriş yapmışlardı. Yakalanmamışlardı, aksi takdirde kapı görevlisi bunu bilirdi.
Uzay istasyonunda boş boş dolaşmaya da kalkmamışlardı, yoksa yakalanırlardı. Kendileri için bilet ayrılan gemiye binmemişlerdi, istasyonu da terk etmemişlerdi. Kalkış yapan tek araç Gayret'ti. Dolayısıyla Rick ile Valona ya tutsak ya da kaçak yolcu olarak o gemide bulunuyordu. Ve ikisi de aynı şeydi. Şayet gemiye kaçak olarak bindilerse çok geçmeden yakalanacaklardı. Sadece Florinalı bir köylü kızı ve zihni harap olmuş bir yaratık modern uzay gemilerine gizlice binilemediğinden bir haber olurdu. Üstelik onca uzay gemisi dururken Toprak Efendisi Fife'ın kızını taşıyan araca binmişlerdi. Toprak Efendisi Fife'ın 10. ayrımın sonu. Sayfa 117.